Ayrım 12. Sıfır noktasındaki kadın. Neval El-Saddavi. Sayfa 103. Parmaklarımın arasındaki paraların teması, elime ilk geçen kuruşun yarattığı duygu gibiydi. Paraları parçalarken gözlerimdeki örtüyü de, en son kalan örtüyü de parçalıyordum. Bütün hayatım boyunca çözemediğim tüm giz, hayatımın gizi açığa çıktı. Yıllar önce babam elime ilk ve son defa bir kuruş sıkıştırdığında keşfettiğim gerçeği yeniden keşfettim. Elimdeki paralara bakıp daha da artan bir çılgınlıkla geriye kalan paraları da parçaladım. Sahip olduğum bütün paraları, babamın kuruşunu, amcamın kuruşunu, bildiğim bütün kuruşları parçalıyor, aynı zamanda tanıdığım bütün erkekleri de sırayla yok ediyor gibiydim. Amcamı, kocamı, babamı, Marzu'yu, Beyumi'yi, Daye'yi, İbrahim'i. Hepsini parçalara ayırıyor, avcumda kalan son kuruşlarının izlerini yok ediyor, parmaklarımın kemiklerini sıyırırcasına etimi parçalıyor, bu erkeklerden tek iz kalmamasına çalışıyordum. Prens, bütün paraları parçaladığımı görünce gözleri fal taşı gibi açıldı. ''Sen cidden bir prensesmişsin, nasıl oldu da baştan inanmadım?'' dediğini işittim. Öfkeyle ''Ben prenses değilim'' dedim. Başta fahişe olduğunu sanmıştım. Ben fahişe değilim ama çocukluğumdan beri babam, amcam, kocam hepsi bana bir fahişe olarak büyümeyi öğrettiler. Prens bana yeniden bakarak güldü ve ''Gerçeği söylemiyorsun, yüzünden bir kralın kızı olduğunu okuyabiliyorum'' dedi. ''Babamın bir şey dışında kraldan farkı yoktur. Nedir o?'' ''Bana öldürmeyi öğretmedi, her şeyi yaşarken öğrenmeye bıraktı beni.'' ''Yaşam sana öldürmeyi öğretti mi?'' Elbette. Şimdiye kadar kimseyi öldürdün mü? Evet. Bir an yüzüme bakıp güldü. Senin gibi birinin adam öldürebileceğine inanamam dedi. Neden? Çünkü çok yumuşaksın. Kim demiş yumuşak insanlar adam öldüremez diye. Yeniden gözlerime bakıp güldü ve senin bir sineği bile öldürebileceğine inanmam dedi. Sinek değil ama adam öldürebilirim. Bana bir kez daha, bu sefer kaçamak bir bakışla baktı ve buna inanamam dedi. Doğruyu söylediğime seni nasıl inandırabilirim? Bunu nasıl yapabileceğini gerçekten anlamıyorum. Elimi kaldırıp yüzüne okkalı bir tokat attım. Şimdi sana vurduğuma inanabilirsin. Boynuna bıçak saplamak da bu kadar kolay işte. Aynı hareketi yinelemek yeterli. Bu kez bana baktığında gözleri korku doluydu. Belki şimdi seni pekala da öldürebileceğime inanmışsındır. Çünkü bir böcekten farkın yok. Bütün yaptığın, açlıktan ölen insanlardan aldığın paraları fahişelere yedirmek dedim. Ben elimi bir kez daha kaldıramadan başı dertte bir kadın gibi panik içinde haykırmaya başladı. Polis yetişene kadar da haykırmayı sürdürdü. Polise "Tutun, bırakmayın, suçlu o, bir katil" dedi. "Doğru mu söylüyor?" diye sordular. "Evet, katilim ama suç işlemedim. Sizin gibi ben de yalnızca suçluları öldürürüm" dedim. Ama o bir prens, bir kahraman, suçlu değil ki. Benim gözümde krallarla prenslerin başarıları suçtan başka bir şey değildir. Çünkü yaptıklarını onaylamıyorum. Sen bir suçlusun dediler. Annen de suçluydu. Annem suçlu değildi. Hiçbir kadın suçlu olamaz. Suçlu olmak için erkek olmak gerekir. Hele bak neler söylüyorsun sen. Topunuzun birden suçlu olduğunu söylüyorum. Babalar, amcalar, kocalar, pezevenkler, avukatlar, doktorlar, gazeteciler... Her meslekten bütün erkekler. Vahşi ve tehlikeli bir kadınsın sen. Ben gerçeği söylüyorum. Gerçek vahşi ve tehlikelidir. Bileklerime kelepçe takıp hapse attılar. Cezaevinde pencereleriyle kapısı hep kapalı duran bir odaya koydular beni. Benden neden bu kadar korktuklarını biliyordum. Çirkin gerçekliklerinin maskesini çekip almış, onların gerçek yüzünü ortaya koymuş tek kadındım. İnsan öldürdüğüm için değil, her gün binlerce insan öldürülüyordu. Varlığım onları korkuttuğu için beni ölüme mahkum etmişlerdi. Yaşadığım sürece güvenlikte olmayacaklarını, onları öldüreceğimi biliyorlardı. Benim yaşamam onların ölmesi, ölümüm onların yaşaması demekti. Onlar yaşamak istiyorlardı. Yaşamak daha çok suç, daha çok yağma, sınırsız çapulculuk demekti onlar için. Yaşamı da ölümü de aşmıştım. Çünkü artık ne yaşama arzusu duyuyor ne de ölümden korkuyordum. Hiçbir şey istemiyor, hiçbir şey ummuyordum. Hiçbir şeyden korkmuyordum. Bu yüzden özgürdüm. Çünkü yaşamımız boyunca bizi köleleştiren isteklerimiz, umutlarımız, korkularımızdır. Özgürlüğüm onları öfkelendiriyordu. hala istediğim, hala korktuğum ya da hala özlediğim bir şey kalmış olması hoşlarına giderdi. O zaman beni bir kez daha köleleştirebilirlerdi. Bir süre önce onlardan biri gelip devlet başkanına suçunu affetmesi için dilekçe yazarsan kurtulma şansın olabilir dedi. Ama ben kurtulmak istemiyorum dedim. Affedilmek de istemiyorum. Çünkü senin suç dediğin şey bence suç değildir. Adam öldürdün. Bir daha dünyaya gelecek olsam yine öldürürdüm. Devlet başkanına af dilekçesi yazmanın ne yararı var? Sen suçlusun, asılmayı hak ediyorsun. Herkes bir gün ölecek. Senin işlediğin suçlardan biri için asılmaktansa kendi işlediğim suç uğruna ölmeyi tercih ederim. Şimdi onları bekliyorum. Kısa bir süre sonra beni almaya gelecekler. Yarın sabah artık burada olmayacağım. Kimsenin bilmediği bir yerde olacağım. İster kral olsun, ister prens, isterse hükümdar olsun, dünyada kimsenin bilmediği o yere, o bilinmeyen hedefe yapacağım yolculuk bana gurur veriyor. Bütün yaşamım boyunca bana gurur verecek. Beni krallardan, prenslerden, hükümdarlardan bile üstün kılacak bir şey aradım. Ne zaman elime bir gazete alıp onlardan birinin resmine rastlasam yüzlerine tükürüyordum. Mutfak raflarını kaplamak için gereksindiğim bir gazete kağıdına tükürdüğümün farkındaydım. Gene de tükürüyor, tükürüğü öylece kurumaya bırakıyordum. Bir resme tükürdüğümü gören olsa onu şahsen tanıdığımı sanırdı. Hayır, tanımıyordum. Çünkü ben yalnızca kadının biriyim. Hiçbir kadın yoktur ki gazetede resmi basılan her erkeği tanısın. Evet, kim olursa olsun. Ayrıca ben yalnızca başarılı bir fahişeydim. Bir fahişe ne kadar başarılı olursa olsun tüm erkekleri tanıyamaz. Ama tanıdığım bütün erkekler bende tek bir istek uyandırdı. Elimi kaldırıp yüzlerine okkalı bir şamar indirmek. Ama korktuğum için elimi hiç kaldırmadım. Korkum bana bu hareketin çok zor olduğunu düşündürüyordu. İlk kez elimi kaldırdığım ana kadar bu korkudan nasıl kurtulacağımı bilmiyordum. Elimin bir kez aşağı yukarı hareket etmesi bu korkuyu yok etti. Bunun çok kolay, sandığımdan daha kolay bir hareket olduğunu kavradım. Artık ellerim onların yüzüne şiddetli bir tokat indirmek için havaya kalkabiliyordu. Elimin hareketi çok kolaylaştı. Elimdeki her şey, göğse saplayıp çıkardığım bıçak bile olsa bu, doğal bir rahatlıkla hareket edebiliyordu. Ciğerlere dolup hissedilmeden boşalan havanın doğal rahatlığıyla saplayıp çıkarabiliyordum onu. Şimdi de gerçeği hiç zorluk çekmeden anlatıyorum. Çünkü gerçek kolay ve yalındır. Bu yalınlığın içinde de vahşi bir güç yatar. Yaşamın vahşi, ilkel gerçeklerine ancak yıllar süren bir savaşımın sonunda varabildim. Çünkü insanlar yaşamın yalın ama çirkin ve güçlü olan gerçeklerine birkaç yıl içinde varamazlar pek. Gerçeğe ulaşmak artık ölümden korkmamak demektir. Her ikisiyle de yüz yüze gelmek büyük bir cesaret gerektirdiğinden ölümle gerçek birbirlerine benzer. Gerçekler de insanı öldürdüğü için ölüm gibidir. Ben bir insanı öldürdüğüm zaman onu bıçakla değil gerçekle öldürdüm. Bu yüzden korkuyorlar. Beni yok etmek için bu yüzden acele ediyorlar. Bıçaktan korkmazlar. Onları korkutan gerçeğimdir. Bu korkutucu gerçek bana büyük bir güç veriyor. Beni ölümden, yaşamdan, açlıktan, çıplaklıktan ya da yılgınlıktan koruyor. Beni hükümdarlarla, polisin zalimliğinden koruyan da bu korkutucu gerçektir. Yalan sözlerine, yalancı yüzlerine, yalancı gazetelerine rahatlıkla tükürebiliyorum. Firdevs'in sesi, düşteki bir sesin kesilivermesi gibi ansızın kesildi. Uykuda hareket edercesine yerimde kıpırdandım. Altımdaki yatak değildi. Toprak gibi soğuk, döşeme gibi sağlam bir şeydi sanki. Ama bu soğuk bedenime işlemiyordu. Düşte görülen denizin soğuğu gibiydi. Onun sularında yüzüyordum. Çıplaktım ve yüzmeyi bilmiyordum. Fakat ne soğuğu hissediyor ne de boğuluyordum. Sesi artık kesilmişti. Ama yankısı soluk, uzak bir ses gibi kulaklarımda kaldı. Düşte duyulan seslere benziyordu. Ses bana yakındı, yine de uzaktan geliyor gibiydi. Uzaktan konuşuyordu ama yanı başımda gibiydi. Böyle seslerin nereden geldiğini bilemeyiz. Belki yukarıdan, belki aşağıdan, sağımızdan ya da solumuzdan. Yerin 7 kat altından geldiklerini, tavandan düştüklerini ya da gökyüzünden indiklerini bile sanabiliriz. Boşlukta hareket eden havanın kulaklarımıza çarpması gibi bütün yönlerden bile akıp gelebilir bu sesler. Ama kulaklarıma çarpan hava değildi. Önümde oturan gerçek bir kadındı. Kulaklarıma dolan, kapısı, penceresi sıkı sıkıya kapatılmış bir hücrede yankılanan ses gerçek bir sesti. Ben de tamamen uyanıktım. Çünkü birden kapı açıldı, içeriye silahlı polisler girdi. Onu kuşattılar. Birinin "Yürü gidiyoruz, zamanın geldi" dediğini işittim. Onlarla birlikte yürüyüp gidişini seyrettim. Firdevs'i bir daha hiç görmedim. Ama sesi kulaklarımda yankılanmaya, başımda, hücrede, cezaevinde, sokaklarda, bütün dünyada titreşmeye, her şeyi sallamaya, gittiği her yerde korkuyu, öldüren gerçeğin korkusunu, vahşi, basit ve ölüm gibi çirkin, gene de henüz yalan söylemeyi öğrenememiş bir çocuk gibi basit ve yumuşak bir gerçeğin gücünü yaymaya devam etti. Dünyanın yalan dolu olmasının bedelini Firdevs canıyla ödemek zorunda kalmıştı. Gözlerim yere çakılı küçük arabama bindim. Arabada kendimden, yaşamımdan, yalanlarımdan, korkularımdan utandım. Sokaklar gezinen insanlarla, vitrinlere asılmış gazetelerle, bas bas bağıran manşetlerle doluydu. Nereye gitsem her adımda yalanları görüyor, çevrede gezinen iki yüzlülüğü izliyordum. Dünyayı ezip geçmek, bu yalanları silmek istercesine var gücümle gaza bastım. Ama bir an sonra ayağımı hemen çekip frene asıldım ve arabayı durdurdum. O anda Firdevs'in benden çok daha cesur olduğunu kavradım. Kitabın sonu. 1 Mart 2012, sayfa 112.